Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Hoş geldiniz. Hoş geldin Olcay. Hoş geldin Deniz.
Hoş geldin Pamuk, hoş geldin.
Hoş geldin
Hoş
yine Pamuk.
geldiniz. İkinci
Nasılsınız?
bölüm. Yay, sezonun ikinci bölümündeyiz. Vuhu. Hala gazları sönmemiş.
Biz bu kayıtları önden alıyoruz bu arada. Bu bölümü siz dinledikten yaklaşık 2 hafta önce kaydettik. O yüzden böyle güneş var, aşırı sıcak, çok mutluyuz. Arada böyle toplumsal bir olay olmuştur, böyle bir şey olmuştur falan. Bunlar niye mutlu demeyin sonra.
Aha evet. Yani sonrasında biz onu zaten ileriki konuşuruz da önden alınıyor efendim. Hazırlıklı geliyoruz size. Sırf siz eksik kalmayın diye uzun süre ara verdik. Eksik olursa bizi yersiniz çünkü.
Hazırsanız size çok acayip bir hikaye anlatmadan önce benim nasıl gerçek bir dolandırıcı olduğumu anlatmak istiyorum efendim. İşte o Dropout dizisi, işte Vegan dizisi var ya, bir tane restoran vegan, o bir de bir tane daha vardı, En miydi? O kızlar hepsi hikaye, aslında dolandırıcı benim. Şimdi anlatıyorum. Efendim. Ben birkaç ay önce yeni bir cep telefonu aldım. İyi ki almışım. Her şeyin fiyatı acayip arttı. Tabii. Taksitini yeni ödedim. Bu ay sondu falan. Şahane bilmem ne falan. Ama bir yandan da şey diye düşündüm. Ya dedim, bunun bir taksitini ödemek için benim eski telefonumu satmam gerekir diye düşündüm. Dedim işte eski telefonu satayım. Bu arada ya, telefon nasıl satılır bilmiyorum arkadaşlar. Yani hayatta bildiğim bazı şeyler var ama bir telefon nasıl satılır bilmiyorum. Ben ticaret yapabilen biri değilim yani. Neyse, bir rola konuştuk ne yapsak falan diye. Bana kalsa git telefoncuya ver, işte kaç para diyorsa al. Ama işte benim gibiler yüzünden ticaret yürümüyor. Yani benim gibiler olduğu sürece bir ticaret gibi bir şey olmaz zaten. Öyle şey dedi bir oldu. Dedi işte sahibinden koyalım, dolaba koyalım falan. İyi, okey, koyalım, dolaba koyduk. Uzun bir süre ses çıkmadı. Sonra fiyatı azıcık düşürdük. İşte bir talip bulduk işte. Harika, şahane falan. Neyse, gittim ben cep telefonunu, bir tanesini. Gittim, paketledim, gönderdik işte adamcağızı falan böyle. Erzurum'da mıydı neydi, bir yerde bir beyefendi. Neyse, paket gitti. Hızlıca kargo yaptık. Hiçbir sorun olmaması lazım. Çok güzel o şeyler var ya, patlangaçlar, onları sardım. Aynen, evde onu buldum falan. Neyse, adam sonra bir onun hesabını yapıyoruz. Bize şöyle bir mesaj attı kardeşim. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir bana diyor ki, adam böyle yazdı. Aa, neden kulaklık yok, o yüzden mi acaba falan diye. Yo falan, durdu böyle. Sende iPhone 6 var mıydı dedi. Var dedim, benim şirket telefonum, neden dedi. Adama
O artık yok.
iPhone X sattık biz. iPhone X satmış gibi gösterip iPhone 6 yollamış olabilir misin dedi. Saçma mı, öyle bir şey mi olur ya falan diye içeri bir gittim. Eski telefonum iPhone X duruyor. Şirket telefonum iPhone 6 orada yok.
Yani her yerden fecaatsin ya. Üstüne zimmetli
Üstüme zimmetli telefonu Erzurum mudur nedir, o uzak bir yere gönderdim ve bayağı dolandırıcıyım. Neyse, adam şey yazmış, sizi savcılığa vereceğim. Bir o diyor ki, bizi savcılığa verecek. Ay dedim, neden iade kabul ediyoruz, biz neden savcılığa veriyor, bir de üste çıkıyorum. Neyse, olay bir şekilde çözüldü. Ya yani o da şey, şirket attım ben de. iPhone X'im ben de. Kimse kimseye para vermedi. İade alındı. Şu an için sorun yok gibi gözüküyor. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ben dikkatliyimdir aslında. Gerçekten
Nasıl
dikkatliyimdir.
panikle bana mesaj atmıştı ya. Kanka böyle bir şey oldu. Böyle bir şey oldu. Senin avukat tanıdığın var
Kanka hapse
mı?
gireceğim. Bana yardım et.
Neredeyse donları falan hazırlıyorduk biz yani hapis ziyaret gününde.
Ama bir yandan da düşününce bana bir şey olmaz. Bir rolü alırlar yani.
Bravo. Ya. Kendini rahatlatma argümanı harika ya.
Ama ofiste sorun yaşayabilirim. Zimmetli malı satmak da bir dolandırıcılık ya aslında.
Çifte dolandırıcılık vakası ya bu. Rezalet ya.
Gerçekten. Ama bu arada o an bunlar olurken bu hikayeyi güleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten
Şu
tahmin
an
etmemiştim.
yani ikiye telefon da sende ama değil mi? Yani
İki
satış
telefon
şeyi.
da bende. Kimse kimseye para vermedi. Hiçbir sıkıntı yok.
Çok güzel.
Sakın benden bir şey satın almayın arkadaşlar. Sizi dolandırabilir.
Hıyar gönderirsin sen ya. Kutuya hıyar sarıp gönderen.
Olcay da bana dedi ki Allah Allah her şey çözülmüş. Ne laga luga yapıyor. Millet birbirine telefon yerine salatalık yolluyor kankacığım. Hiçbir şey olmaz. Ne diyecek? Moralim bozuldu mu diyecek falan deyip gerçekten beni çok mutlu ettin. O an sana tekrar teşekkür ediyorum.
Ne demek, ne demek kardeşim, bu benim görevim. Çünkü biliyorsun ki yani her zaman şeyin yanındayım, kankamın yanındayım. Haklı ya da haksız.
Biraz haksızdım değil mi bu olayda?
Ya ufak bir dikkatsizlik yapmışsın ama bunu da böyle savcılığa alacağım rö rö yapmaya gerek yok yani. Tamam abi, çözdük yani meseleyi. Kimse kimseye bir şey yapmadı yani.
Çok
Allah'ım.
utanç vereceğim ya gerçekten. Neyse bunu da milyonların önünde anlattığım için biraz rahatlamış hissediyorum.
Günah çıkarman bittiyse istersen 95 yılına geri dönelim.
Anons 95'te şaka yapıyorum. Efendim biz yine kayıp davalardan yani kayıp çocuk davalarından çocuklardan biraz devam edelim istedik. Bu işte kayıp vakası bir yere bağlanacak gerçi ama biz yine bir çocuktan bahsedelim. 1995 yılındayız. Utah, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Ve Utah diyorum ben isteyen Utah desin ben Utah diyeceğim. Utah'ın en berbat olaylarından birinden bahsedeceğiz. 6 yaşındaki Rosie Tapia dosyasını açıyoruz. Bu gerçekten de her ebeveynin kabusu diyebileceğimiz bir olay. Günümüzde hala aydınlanmadı ama her zamanki gibi bu podcast'te hep övdüğümüz gibi DNA teknolojisine güvenimiz devam ediyor. Bu olayın da bir noktada aydınlanacağına inanıyoruz. Rosie Tapia 17 Ocak 1989 yılında doğdu ve 13 Ağustos 1995'te başına bir olay geldi. Bu olayı zaten birazdan detaylandıracağız. Rosie'nin annesi Louise iki kez evlendi. İlk evliliğini Javier Elizondo ile yaptı. Ve bu evlilikten Amelia ve Esmeralda adında iki kızı oldu. İkili 1985 yılında boşandılar. Louise Texas'a taşındı. Louise bu sırada bir barda, Rose Bar'da, Salt Lake'deki Rose Bar'da ikinci kocası Roberto Tapia ile tanıştı. Ve onunla üç kızları daha oldu. Rosie ve ikiz olan iki küçük kardeşi toplamda beş çocuğa sahip biri. Rosie, Mountain View İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencisi. Ve öğretmeni Cecilia Martinez onunla ilgili şöyle bir anıyı hatırlıyor. Çok tatlı bir anı bu arada bence. Böyle şey araştırırken böyle ya yazık oldum. Okulun ilk haftasında çocuk teneffüs zamanı geldiğinde bunu eve gitme zamanı olarak algılamış. Ve bu yüzden okuldan tek başına ayrılmış. 7 blok ötedeki Heartland apartman kompleksindeki Snow Queen Place'te bulunan dairesine doğru yürümüş. Öğretmeni de Rosie'nin sınıfa dönmediğini fark edince haliyle epey paniklemiş ve onu aramışlar. Sonrasında tabii ki Louise annesi hemen eve koşmuş çalışan annesi ve Rosie'yi oturma odasında televizyon izlerken bulmuş ve tabii ki annesi bu olaydan sonra kızına teneffüsün ne olduğunu anlatmış. Bir daha böyle bir şey yapmaması konusunda uyarmış ve haliyle Rosie ile öğretmeni Cecilia arasında yakın bir ilişki geliştirilmiş. Rose hakikaten bu arada sessiz, utangaç böyle çok tatlı bir kız çocuğu. Sadece şarkı söylemeyi çok seviyor. En sevdiği şarkı Twinkle Twinkle Little Star'mış. Sevgili şarkı söylemeyi seven arkadaşım Olcay acaba bu şarkıyı biliyor mu?
Hemen söyleyeyim. Twinkle twinkle little star. New new new new new. Evet.
Evet, kız çocuğunun tatlı bir hikayesinden palyaçolu korkunç bir filme geçiyormuş gibi hissettiğim anlardan biriydi. Teşekkürler olacak.
Rica ederim.
Efendim.
Her zaman şarkı varsa ben oradayım.
Rosie'nin şarkı söylemek dışında sevdiği başka bir şey de resim yapmak. Annesinin sakladığı resimlerden birinin arkasında şöyle yazıyor. Benim adım Rosemaria, 6 yaşındayım. Ben benim, kendi yolumda büyüyorum ama yine de kendim olacağım. 6 yaşındaki bir çocuk için epey iddialı sözler değil mi?
Evet ya, yani bayağı güzel bir şey aslında söylediği ve bayağı da büyük bir şey.
Hakikaten bayağı aslında sanatçı yetişiyormuş gibi geldi bana bu olaylar
Evet,
konuşunca.
kesinlikle.
Evet, Rosie başka ne yapmayı seviyor? Evdeyken ailesinin dairesinin tam karşısındaki apartman kompleksine ait parkta oynamayı seviyor. Pembe bir bisikleti var, onu sürmekten keyif alıyor. Küçük kız çocuklarının sevdiği oyunları o da seviyor. İşte Barbie'nin saçını tarıyor, Barbie'lerini konuşturuyor. Bir de Rescue 911 programını izlemeye bayılıyor. Annesi onun günün birinde müthiş bir aktris olabileceğini söylüyor. Çünkü işte yere düşüyor, yaralı gibi davranıyor. İşte hasta numarası yapıyor falan böyle bu programdan öğrendikleri şeyleri. Bu arada kedimle ilgili bir şey anlatacağım. Rosie bu programı çok seviyor. Çünkü çok heyecanlı olaylar var. Ve kendisi büyüdüğünde polis olmak istiyormuş. Bu arada diğer kardeşleriyle de işte üvey ablalarıyla da son derece yakın. Abla Esmeralda 20 yaşında. 17 yaşındayken kendi kızını doğurmuş. Yani kendi şey çocuğu olmuş. Bu sırada kızı Elisa ile Tapya apartmanında bir odayı paylaşmaya başlamış. Rosie'nin diğer ablası Amelia ise Rosie 6 yaşındayken 18 yaşında ortaokulu yıllarında okulu bıraktığını biliyoruz. O da bir süre bu apartmanda kızlarla beraber yaşamış, sonra taşınmış. Rosie ve ikizlerle vakit geçirmek için sık sık onların evine gelmeye devam ediyor. Başka bir yerde yaşasa da Rosie ile beraber dolaşmaya çıkıyor ve ufakla bebek bakıcılığı yapıyor, ablalık yapıyor yani. Neyse, 12 Ağustos 1995'te Tapia çifti akşam yemeğinin ardından gece dışarı çıktıklarında 6 yaşındaki Rosie ve 4 yaşındaki ikizlere yine abla Amelia bakıyor. Sıradan bir gece, ilginç hiçbir şey yok. Rosie yine apartman kompleksinin parkında biraz zaman geçirmek istiyor. O yüzden Amelia onu saat 19 civarında parka bırakıyor. Sonra parka tek başına bırakıyor. İkizlerin yanına eve dönüyor. Çok geçmeden kapı çalıyor saat 19.15 civarında bıraktıktan 15 dakika sonra. Kapıda güneş gözlüklü, beyaz şapkalı bir adam var ve Rosie'yi tutuyor. Adam Amelia'ya Rosie'nin kaydıraktan kayarken küçük bir oğlan tarafından tekmelendiğini söylüyor. Yani Rosie önce kaymış, çocuk da onu beklemeden kayınca Rosie'nin sırtına gelmiş. Bu da kızın canını yakmış. Amelia adamda bir tuhaflık olduğunu düşünmüş. Rosie'yi hemen eve sokmuş, adama teşekkür etmiş ve kapıyı çat diye suratına kapatmış. Ama kapıyı tam kapatırken adamın "Bye bye Rosie" dediğini duymuş ve bu onu şüphelendirmiş. İçeri girer girmez kardeşine bir bakmış. Bir sıyrık, bir morluk var mı işte arkadan biri çarptı ya bir şey olmuş mu çocuğa diye. Bir şey görmüyor aslında ve Rosie'ye soruyor bir şey oldu mu ne oldu diye. Rosie adamın anlattıklarını yalanlıyor. Kimsenin onu tekmelemediğini, bu adamın onu neden eve geri getirdiğini bilmediğini söylüyor. Amelia adamı tanıyıp tanımadığını soruyor çünkü kıza ismiyle hitap ettiği için. Ama Rosie adamı tanımadığını ve ona adını hiç söylemediğini iletiyor. Adını nereden bildiğini de bilmiyormuş. Daha sonrasında Amelia kardeşine banyo yaptırıyor. Pijamalarına giydirip aynı odadaki yataklarına yatırıyor. Bu sırada saat 21 civarında. Anne ve baba gece 2 gibi eve dönüyorlar. Yatmadan önce anne çocuklarını kontrol ediyor. Uyuduklarını görünce hepsini teker teker öpüyor. Pencereyi hafif aralık kalacak şekilde kapatıyor ve perdeleri çekiyor. Pencereyi tamamen kapatmıyor çünkü pencereyi kapatınca bir ses çıkar ve çocukları uyanır diye düşünüyor. Anne çocukları kontrol ettikten sonra kapıyı açık bırakarak yatak odasına çıkıyor. Ancak birkaç saat sonra sebepsizce uyanıyor. Yani onu uyandıran hiçbir ses ya da hiçbir şey olmadığını söylüyor ama bir şekilde bir şey oluyormuş gibi hissediyor ve uyanıyor. Yataktan kalkıyor. Çocukları kontrol etmek için küçüklerin yatak odasına geri dönüyor. Yatak odalarının kapısını sıkıca kapalı buluyor. Bu onu şaşırtıyor çünkü demin söylediğim gibi kapıyı birkaç saat önce kapatmamıştı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde 4 yaşındaki ikizlerin hala yataklarında mışıl mışıl uyuduğunu görüyor. Ancak 6 yaşındaki Rosie'nin yatağı boş. Anne önce banyoyu kontrol ediyor ancak Rosie orada yok. Bunun üzerine kocasını ve Amelia'yı uyandırıyor ve çocuğu hiçbir yerde bulamadığını söylüyor. Bu arada ikizlerin yanında uyuması ve çocuğun kaybolması hangi bölümümüzü çağrıştırdı? Artık bunu da dinlemediyseniz yani.
Yani artık evet çok bariz çünkü.
Bütün aile dışarı çıkıyor ve Rosie'ye seslenmeye başlıyorlar. Birkaç dakika içinde anne Louise Salt Lake City polisiyle telefonda onlara kızlarının kaybolduğunu söylüyor. Bu konuşma sabah 5 civarında yapılıyor ve saat 5:30 olduğunda Tapyalar apartman kompleksindeki birçok insanı uyandırmış ve herkesi Rosie'yi aramaya yardım etmeleri için çağırmışlardı. Kızın, pardon, annenin erkek ve kız kardeşi de, yani dayı ve teyze de çoktan kapı kapı dolaşıp dağıtmak için poster yapmaya başlamışlardı. Dedektif South Lake City dedektifi daha önce hiçbir ailenin bu kadar hızlı harekete geçtiğini görmediğini söylemişti. Rosie'nin ailesinin söylediğine göre polis ilk başta Rosie'nin daireyi tek başına terk etmiş olabileceğini düşünmüş. Aşağı Digri olayımızı hatırlarsınız. Bizim sanırım 10. bölümde falandı, ilk bölümlerimizden biriydi. Ondaki gibi onda da çocuğun tek başına çıkıp okulda basketbol mu voleybol sahasına mı ne bir yere gittiğini hatırlıyorsunuz. Yine onun gibi bir şey olduğunu düşünüyorlar aslında. Ancak ilk saatler çok önemli olduğu için ne olursa olsun diye düşünüyor polisler. Yani kendi gittiyse de biz ilk baştan ipuçlarımızı yakalayalım diyorlar ve hakikaten hızlıca hareket ediyorlar. Bu arada her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 460 bin çocuğun kayıp olduğu bildirilmekte. Bunların yaklaşık %91'i kendi istekleriyle evden kaçanlar. Zaten çoğunluğu, yani gerçekten %99'u bir şekilde eve dönüyor. Bununla birlikte bu kaçak çocukların çoğu Rosie Tapia'nın girmediği bir yaş aralığında olduğunu bildiğimiz 15 ile 17 yaşları arasında, yani ergenlik çağında genç yetişkinlerden bahsediyoruz. Rosie daha çok küçük ve bu yüzden başka bir kategoriye giriyor. Her yıl tahminen 200 bin çocuk kaçırılma mağduru olmaktadır. Ve 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu çocukların çoğu o çocuğun tam velayetine sahip olmayan aile üyeleri tarafından kaçırılıyor. Yani tam velayetine sahip olmayan derken ne dediğimizi anlıyorsunuzdur muhtemelen. Anne baba birlikteyse çok bir sorun yok. Muhtemelen onlardan biri kaçırmıyordur. Ama atıyorum işte alakasız bir abi ya da velayeti almamış olan bir anne ya da baba. Yani dışlanmış, dışarıda olan bir aile üyesi genelde bir numaralı şüphemiz oluyor. Child Find of America verilerine göre kayıp çocukların 2/3'ü 15 ila 17 yaş arasında. Erkek kız oranı eşit bu arada. İşte kızlar ya da erkekler daha çok kayboluyor diye bir şey yok. Yarısından fazlası aynı hafta içinde evlerine dönüyor. %21'i evde fiziksel veya cinsel istismara uğruyor. Bu çocuklar neden kaçıyor peki? %42'sinin ailevi sorunları var. %14'ü akran baskısı nedeniyle, çok yüksek bir oran bence bu. %5'i uyuşturucu veya alkol bağımlılığı nedeniyle, %4'ü fiziksel istismar nedeniyle. Yani ortada bu arada bir tür velayet savaşı da ağır basıyor diyebiliriz. Ailevi sorunların içerisine dahil olan en önemli nedenlerden biri velayet sorunu. Bununla birlikte her yıl yaklaşık 4600 çocuk yabancılar tarafından kaçırılıyor ve bu çocukların çoğunluğu kız çocukları. Olayların %80'inde bir çocuk ile fail arasındaki ilk temas çocuğun evinden 400-500 metre uzaklıkta gerçekleşiyor ve bu çocukların %20'si canlı bulunamıyor. En üzücü yanı ise bu vakaların %76'sında çocuğun kaçırılmasından sonraki 3 saat içinde ve %88'in ilk 24 saat içinde maalesef vefat etmiş olmaları. Her neyse, bu istatistikleri artık bir kenara bırakıyoruz ve olayımıza dönüyoruz. Bu istatistikleri de çok kıymetli buluyorum bu arada. Daha önce Aşe Digri olayında da bazı istatistikler vermiştik. O yüzden tekrardan bahsetmek istedik. Olayımıza geri döndüğümüzde polis Rosie'nin yatak odasını incelemeye başlıyor. Olayımızı en son şeyde bırakmıştık hatırlarsanız. Çocuk kendi isteğiyle çıkmış olabilir demişlerdi ama polis yine de hızlı hızlı bakmaya çalışıyor. İyi ki bakıyorlar çünkü şeyi fark ediyorlar. Pencere sinekliği dışarıdan açılabiliyormuş ve sineklik çerçevesi bükülmüş. Ve üzerinde sinekliği pencereden çıkartmak için bir tür alet veya keskin bir nesne kullanıldığını gösteren bir iz keşfettiler. Daha sonra sinekliğin kendisini de Rosie'nin penceresinin dışında yerde buluyorlar. Bu da zaten Rosie'nin kendi isteğiyle evden çıkmadığının sonucunu kanıtlar nitelikte. Ancak Rosie'nin annesine göre polis onun buradan kaçırılmış olduğuna yine de inanmamıştı. Hatta onun, küçücük çocuğun, tek başına sinekliği çıkarıp pencereden kendi isteğiyle kaçtığını düşünmüşlerdi. Yatak odasının içinde ise pencere perdeleri yerlerinden biraz çıkmıştı ve bir kısmı yerde duruyordu. Aynı pencerenin altındaki şifonyerin üzerinde bir havlu vardı. Bu havluların ve perdenin yerde kalan kısmında bir ayakkabı izi bulundu. Ha, bu arada evin bodrum katında olduğunu da bu noktada vurgulamak gerekiyor. Kolluk kuvvetleri bu yapmış olabilecek kişinin ailenin tanıdığı biri olacağına düşünmeye başladı. Hadi tamam, çocuk kendi kaçmadıysa da yakından biridir diye düşünüyor. Ama evde kimse bir şey duymamıştı. Bir mücadele sesi yok, bir çığlık yok. Ayrıca Rosie'nin 4 yaşındaki ikizlerle aynı yatak odasını paylaştığını da unutmayalım diyorum ve tekrar eski bir davamıza göz kırpıyoruz. Polis ikizlerle görüştüklerini ve ikisinin de hiçbir şey duymadığını veya görmediğini iddia ediyor. Ancak daha sonra yıllar geçtikten sonra 2015'te Rosie'nin küçük kardeşi ve artık 24 yaşında olan Robert bir televizyon kanalında o gece odalarında tanımadıkları bir adam gördüklerini söylüyorlar. Ve bu adamın bir sakalı varmış. Anlattığına göre Robert uyandığında sakallı adam Robert'a tekrar uyumasını söylemiş. Bu gerçek olabilir mi? Olca yıllar sonra gelen böyle bir açıklama gerçek olabilir mi sence?
Ya çok zor. Çocuklar çünkü 4 yaşında büyük ihtimalle çok fazla bilgiye maruz kaldılar o süre içerisinde. Ve hatta bilgiye maruz kalmanın dışında ya o panikle özellikle annenin ve babanın çocuklara sürekli şey sorduklarını düşünüyorum. Ne oldu? Gördünüz mü? Bir şey gördünüz mü? Böyle bir adam varmış işte Amelia'nın vesaire anlattığını eğer duydularsa işte o gözlüklü ve kepli adamın işte beyaz şapkalı adamın geldiğini falan. Bence İkizler bir zaman sonra bunu kafalarında çok fazla kurmaya başladılar ve yaşadıklarını düşündüler. Yani 24 yaşında çünkü artık 20 yıl geçmiş aradan. Ya ben bunun çok geçerli bir bilgi olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Ben de öyle düşünüyorum. Bu bir yere bağlanır mı bilmiyorum. Olayımıza geri dönüyorum. Kimsenin bir şey duymamış olduğu gerçeği demin söylediğim gibi Rosie'nin bu kişiyi tanımış olması gerektiği anlamına geliyor. Ve bir şekilde dedektif şunu düşünüyor. Bu kişi Rosie'yi uyandırdı ve pencereden çıkması konusunda onu ikna etti. Ve Rosie'nin çığlık atmaması da evde kimsenin ses duymaması da aslında bunu destekliyor. Ama bunda şöyle bir tuhaf durum var. Rosie bir ay öncesine kadar o gece uyuduğu yatak odasında yatmıyordu. Bu oda aslında bir ay önce evden taşınan abla, demin bahsettiğim Amelia'nın odasıydı. Bu değişikliği Tapya ailesi dışında çok az insan biliyor olmalıydı. Belki de bu ev uzun zamandır izleniyordu. Sinekliği çıkarmak için bir alet gerekeceğini biliyor olmalı söz konusu gelen kişi. Yani yanında bir aletle oraya gelme durumunda kalmış. Yani sinekliğe tek başına bir şey yapamayacağını biliyor, önden hazırlıklı geliyor yani. Polis yatak odasında parmak izi için çalışma yaparken telsizden yakındaki bir kanalda bir ceset bulunduğu duyurusu geliyor. Cesedi bulan Gustavo Abara her gün yaptığı gibi köpeğini gezdirirken kanalda bir şeyin dikkatini çektiğini ve yanına gittiğinde bunun bir kız cesedi olduğunu fark ettiğini söylüyor. Anlattığına göre başta bunun bir bebek olduğunu düşünmüş. Koyu saçlı oyuncak bir bebek. Ama yaklaştıkça maalesef bunun oyuncak bir bebek olmadığını anlıyor. Bu koyu tenli bir insanın bedeniydi. Sırtından sadece bunu görebiliyor. Hemen 911'i arıyor ve polis olay yerine vardığında cesedin maalesef Rosie Tapia'ya ait olduğu anlaşılıyor. Hemen bir otopsiden bahsedeceğim. Çocuğun bulunduğu yerden de bahsedeyim. Tapiaların evinin bulunduğu kompleks hemen kanalın yanında. Zaten o yüzden hızlıca bulunuyor ve olaylar birleştirilebiliyor. Tapiaların binası kompleksin kanala en yakın hattında bulunuyor. Site bitiminden kanala kadar toprak bir yol var. Araçla gitmeye pek uygun bir yol değil bu arada burası. Yani sonuç olarak burası Rosie'nin yaşadığı yere çok yakın. Polise göre Rosie odasının penceresinden dışarı çıkartılmış, ardından kanala götürülmüş. İtfaiye Rosie'nin cesedini sudan çıkarmaya başardı. Üstünde hala bir önceki gece giydiği pijamaları vardı. Yapılan otopsi ne yazık ki 6 yaşındaki kızın tecavüze uğradığını ortaya çıkartıyor ve kafasına sert bir nesneyle darbe almış ve boğularak öldürülmüş. Bu detayları çok vermekten gerçekten hoşlanmıyoruz. Buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Polisler başka kanıtlar bulmak umuduyla kanalı arıyorlar. Başka hiçbir şey bulamıyorlar. Rosie'nin tırnaklarının içinden örnekler alıyorlar. Adli kanıtlar için vücudunu inceliyorlar. Fakat tahmin edersiniz kanalda bulunduğu için kanaldaki su DNA kanıtlarını yok etmekte çok başarılı. Yine daha sonra polisin ulusal kanala verdiği bir röportajda ortaya çıkarttığına göre Rosie'nin vücudunda aslında bir DNA bulunmuş. Ama bu aileye söylenmemiş. Nedeni de güya DNA sistemi, bunu biliyorsunuz CODIS, oraya girilecek kalitede bir DNA kanıtı bulunmamış olmasıymış. Açıklamalar pek net değil bu arada DNA ile ilgili. Önce DNA bulunmadığı söyleniyor, sonra aslında bulunduğu söyleniyor. Aslında işte çok az olduğu, sudan etkilendiği söyleniyor. Ama çok da detaylı bir açıklama yapılmıyor diyorum ve sözü burada Olcay'a bırakıyorum.
Evet, maalesef kötü bir yerde devralıyorum. Polisin anlattığına göre Tapia ailesi polisle tamamen işbirliği içindeymiş. Rosie'nin odasının penceresindeki parmak izleriyle karşılaştırma yapmak için parmak izlerini hemen vermişler. Ancak polisin orada gerçek bir parmak izi bulup bulmadığı bile net değil. Aile üzerinde sabıka kaydı kontrolleri yapılıyor hemen ve Rosie'nin ebeveynlerinin başının ciddi bir şekilde belaya girdiği tek zamanın Louise ve Roberto'nun 1989'da Roberto Tapia'nın Salt Lake City'deki evinde tutuklandıkları zaman olduğu görülüyor. Evde 28 gram kokain ve 22 kalibre bir tabanca bulunuyor burada. Louise'e karşı suçlamalar hemen düşüyor bu dosyada. Roberto da tehlikeli silah bulundurma suçundan 3 ay hapis yatıyor. İlk şüphelimiz Rosie'nin üvey ablası Amelia Elizondo. O gece Rosie ve ikizlere bakıcılık yapan abla kendisiydi. Söylentiye göre Amelia o gece evde, yani Roberto ve Louise olmadığı için bir parti vermiş ve evde birkaç kişi varmış. Belki de bu kişilerden birinin Rosie'yi aldığı ya da ona bir şey yaptığı söyleniyor. Ancak abla Amelia 5 Nisan 2020'de 43 yaşındayken hastanede doğal sebeplerden dolayı ölüyor ve tüm hayatı boyunca da böyle bir şey olmadığını, gizlediği hiçbir şey bulunmadığını iddia ediyor. Ailenin özel dedektifi Jason Jensen'a göre Amelia tüm hayatı boyunca suçluluk duymuştu. Ama bu suçluluk duygusunun sebebi söylentiler haklı olduğu için değil, Rosie o gece ablasıyla salonda yatmak istemiş, ışıkları da açık bırakmasını söylemiş. Belki de Rosie'nin istediklerini yapmış olsaydı kız kardeşi hayatta olurdu. İşte bu yüzden hep suçluluk duygusuyla boğuşmuş Amelia. Ayrıca yine özel dedektif Jensen'ın söylediğine göre o gece evde bir parti verildiğine dair herhangi bir izde bulunmuyormuş. Zaten komşulardan hiçbiri buna dair bir ses de duymamış. Gelelim başka bir şüpheliye. Baba Roberto'nun oğlu Rosie'nin yaşlarında olan erkek bir arkadaşı vardı. Arada bir onu eve çağırıyordu ve böylece çocuklar birlikte oynuyorlardı. Yakınlarda ya da Tapia'ların yaşadıkları kompleksin içinde yaşıyor olmalıydı bu adam ve oğlu. Çünkü Rosie kaybolduğunda Tapia'lar ilk iş onu uyandırmış ve aramaya yardım etmesini istemişlerdi. Ancak bu adamın davranışları arama kurtarma sırasında bir tuhaftı. Kanalın kıyısındaki arama sırasında Rosie'nin cesedinin bulunduğu yere ulaşılmadan hemen önce arama ekibinin geri dönmesi konusunda ısrar ettiği bildirildi. Ayrıca Tapia'lar dışında Rosie'nin henüz bir ay önce o gece uyuduğu odaya geçtiğini bilen birkaç kişiden de biriydi. Bu adam birkaç kez sorguya alındı. Karısı kocasının o gece evde olduğunu ve hiçbir yere gitmediğini söyledi. Daha sonrasında geçen yıllar içinde bu kadın ve adam boşanıyor. Dedektif Gordon Parks'a göre kadının bu boşanmanın sonrasında adamı korumaya devam etmek için bir nedeni kalmamıştı. Dolayısıyla gelip şey yapabilirdi, yani işte söyleyebilirdi o gece eğer orada değilse, yanında değilse. Ama tabii öte yandan yıllar sonra gelip böyle bir itirafta bulunsa bu durum kadını da kötü duruma sokacaktı. Sonuçta sözde koruduğu adam çocuk katili ve tecavüzcüsü bir adam olacaktı. Ayrıca bu adamın daha önceye ait herhangi bir suç geçmişi yok, sicili temiz. Tabii daha önce pek çok dosyada gördüğümüz gibi bu sicilinin temiz olması durumu hiçbir şeyin kanıtı değil. Sonuç olarak bu adam ve eski karısından herhangi bir sonuca varılamıyor. Daha sonrasında polis soruşturma sırasında Rosie'nin yaşadığı apartman kompleksine ve çevredeki alanlara da bakıyor. Heartland apartman kompleksi 400 ünite içeriyor. Yani bu yoğun bölgede yaklaşık 1000 ya da 1000'den fazla insan olduğu anlamına geliyor. Ve polise göre bu sakinlerin bazıları şüpheli insanlardı. Büyük olasılıkla bir tür suç geçmişine sahip oldukları anlamına geliyordu. Çocukları olanlarsa, yani çocukları olan diğer aileler endişeliydi tabii. Soruşturmanın devamını merak ediyorlardı. Sonuçta o parkta oynayan çocukları vardı, Rosie ile birlikte ya da her gece endişeli bir şekilde yatıyorlardı. Geçmişi karanlık komşularından çekiniyorlardı dolayısıyla, ama içlerinden birini öne çıkaracak herhangi bir gelişme olmadı. Bu sırada site yönetimi kompleksi daha güvenli bir yer haline getirmek için çeşitli atılımlar yaptı. Gece boyunca etrafı gezecek güvenlik görevlileri tutuldu. Pencerelere kilitler takıldı. ve site içerisindeki aydınlatma artırıldı. Salt Lake City polisi tüm sakinleri sorguladı ama buradan da hiçbir şey çıkmadı. Biraz benzer vakalara geçeceğim çünkü yani dönemsel olarak birbirlerine yakın zamanlarda olan şeyler. Korkutucu bir şekilde tıpkı Rosie gibi evlerinden ve hatta bazen yatak odalarının pencerelerinden alınan birçok çocuk vakası var. Biz de bunlardan bazılarını işlemiştik. 23 Eylül 1990 akşamı örneğin 7 yaşındaki Monica da Silva, Nevada Reno'daki Idle Wild Drive apartman kompleksindeki ailesinin bodrum katındaki dairesinin yatak odasında uyumadan önce annesi ve erkek kardeşiyle birlikte bir film izledi. Monica'nın annesi onu son kez orada canlı görecekti. Çünkü ertesi sabah Monica yatağında yoktu. 3 hafta sonra Lago Marcino kanyonunda yürüyüş yapan bir aile daha sonra Monica da Silva olarak tanımlanan bir çocuğun kalıntılarını buldu. Dava Monica'nın davası ile 7 yaşındaki April Mary Rhodes'un 24 Kasım 1986 sabahının erken saatlerinde 10 yaşındaki erkek kardeşiyle aynı odada yatağından çalınan benzer bir kaçırma olayı arasında bir bağlantı olup olmadığını merak eden Kuzey Reno polis dedektifi Alan Fox'a atandı. April'ın cesedi apartman yöneticisi Cornelia Brewer tarafından kısa bir mesafe uzaklıktaki bir depoda kan birikintisi içinde bulundu. Geceliği hala üstündeydi. Hem Monica hem de April aileleri aynı dairede uyurken yatak odalarından alınmışlardı. Her ikisi de tecavüze uğramış, ikisi de öldürülmüş ve daha sonra çöp gibi bir kenara atılmıştı. Temmuz 2013'te kayıtlı seks suçlusu 61 yaşındaki Jasper Everett Goddard rutin bir trafik kontrolü sırasında tutuklandı ve bu sırada hakkında bir tutuklama emri olduğu ortaya çıktı. April'ın davasındaki DNA kanıtları Kodis'e girilmişti. Goddard tutuklandığında onun da DNA'sı Kodis'e girildi. April'ın bedeninde bulunan DNA ile eşleşti. Bu adamın Monica da Silva'nın kaçırılıp öldürülmesinden sorumlu olup olmadıysa bilinmiyor. En azından artık 61 yaşındaki Jasper Everett Goddard'ın 2013'te tabii o yaştaymış. Bir çocuğun ölümüne sebebiyet vermesi sebebiyle hapse atıldığını biliyoruz. Ama tabii ki geçen süre içerisinde daha kaç kişinin canını yaktığını bilemiyoruz. 1 Ekim 1993'te 12 yaşındaki Polly Klass annesinin Petaluma, Kaliforniya'daki evinde bir pijama partisi sırasında kaçırıldı. Daha sonra boğularak öldürülmüş olarak bulundu ve evsiz Richard Allen Davis adlı bir adam daha sonra suçu itiraf etti. Polisi hapishaneden yeni kaçtığını ve aslında birini kaçırmak ya da öldürmek gibi bir planı olmadığını söyledi. Heves ettiğini belirtti. Bir genç kızın hayatını heves ettiği için almıştı yani. Polly'nin cesedi cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığını tespit edilemeyecek kadar çürümüş haldeydi maalesef. 10 Ağustos 1990'da 8 yaşındaki Jennifer Schuett, Dickinson, Texas'taki odasından alınmış ve tecavüze uğramıştı. Boğazı kesilip tarlanın birinde ölüme terk edilmişti. 14 saat sonra tarlaya gelen bir grup çocuk tarafından bulundu ve büyük bir şans eseri hayatta kaldı. Jennifer odasında uyandığında bir adam gördüğünü, çığlık atmaya kalktığında adamın ağzını eliyle kapattığını anlattı. Ona gizli bir polis memuru olduğunu söylemiş ve şeker vermiş. Sonra da pencereden dışarıya taşıyıp arabasına götürmüş. Ne zaman yanlarından bir araba geçse kafasını eğmeye zorlamış. Ardından onu uzaktaki bir araziye götürmüş. Jennifer olay anıyla ilgili pek çok detay veriyor ama gerçekten bunları anlatmaya gerek yok. Hayalimizde bile canlanmasını istemiyorum. İnsanlığımdan soğutuyor beni bu şeyler. Jennifer daha sonrasında adamın onu o tarlaya sürüklediğini söylüyor. Ara sıra bayıldığını, hatta adam onun boğazını keserken bunu fark etmediğini ekliyor. Jennifer bir şeyler yapabilmek için tam 18 yıl beklemek zorunda kaldı. 18 yıl sonra davaya yeni bir dedektif bakmaya başladı. Tim Crumey. Dedektif Crumey, Jennifer'ın olay yerinde bulunan giysi parçalarını analiz ettirdi. Teknolojideki gelişmeler lehlerine işledi ve bir yıl sonra nihayet bir eşleşme buldular. Dennis Earl Bradford adında bir adam. Bradford başka bir adam kaçırma suçundan girdiği hapishaneden yeni çıkmıştı. Raporlara göre adam Jennifer'ı kaçırdıktan sonra 6 ay sonra bir barda bir kadına cinsel saldırıda bulunmaya teşebbüs etmiş. İlk kaçırma olayından 7 yıl sonra da başka bir kadına saldırmış ve ona bıçak çekmiş. Bu olaydan sonra polis adamın DNA'sına ulaştı ve bu DNA onu Jennifer'la ilişkilendirdi. Bunun üzerine de hemen tutuklandı. Kim bilir bu süre içerisinde duyulmayan kaç olaya karıştı tabii. 6 yaşındaki Sierra Newbolt 26 Haziran 2012'de gecenin bir yarısı West Jordan, Utah'taki evinin yatak odasından alındı. Daha sonra yakındaki bir kanalda bulundu, dövülmüştü, tecavüze uğramıştı ve boğulmuştu. 47 yaşındaki Terry Lee Black 3 gün sonra tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Salt Lake City polisi olayların yakınlığı sebebiyle Terry Black'i Rosie'nin davası ile ilgili olarak araştırdı. Ancak Black'in karısı onlara 1995'te Terry ile Arizona'da yaşadıklarını ve 1998'e kadar Utah'a taşınmadıklarını söylediği için bu davadaki şüpheli konumu düştü. Yine de acaba karısı doğruyu mu söylüyordu diye bir soru ortaya çıkıyor. Tüm bu örnekleri neden anlattık? Bir kere Rosie Tapia'nın olayıyla bir yerde bağlanıyor ya da bağlandığı iddia ediliyor. O yüzden bir yandan da insanların ne kadar korkunç varlıklar olduğunu size anlatabilmek için herhangi bir çocuğun yaşı bazıları için bir şey ifade etmiyor. Onları vahşice öldürmekten geri kalmıyorlar. O yüzden çocuklarımıza artık nasıl bakacaksak bir şekilde vallahi nasıl olacağını bilmiyorum ama artık korumamız gerekiyor. Yani etrafta korkunç insanlar var ve biz yetişkinlerin onları koruması lazım. Evet, şimdi robot resimlere gelelim. Rosie'nin davası ile ilgili iki robot resim vardı. Biri 2010 yılında yayınlandı. Bu Good Samaritan diye adlandırılan adama ait bir resimdi. Güneş gözlüklü ve kep takan birine ait bir resimdi. Hatırlarsanız Rosie'yi parktan getiren ve Amelia'ya bırakan kişi bu aslında. O gün Rosie kaçırılmadan önce onu eve getiren adam yani. Dedektiflerin 95 yılında Good Samaritan denen adamı buldukları ve sorguladıkları bildirildi. Söylenene göre kendisi apartman kompleksinin oyun parkında gitarıyla takılan biriymiş ve bazı bölge sakinleri ondan şüpheleniyormuş. Bazı iddialara göre bu adam parkta oturup çocukları izliyormuş ancak daha sonra edinilen bilgilere göre bu gitarlı adamın da bir çocuğu varmış ve Rosie'nin kaçırıldığı gece başka bir yerde olduğunu kanıtlayan bir görgü tanığı da bulunuyor. Kendisi bir bisiklet tutkunuymuş ve o akşam da bir bisiklet turuna katılmış. Ayrıca Amelia'nın Rosie'yi eve getiren adamı tarif etmesi istendiğinde yani 95'te çizilen bir robot resmin 2010'da yayınlanmasına ne kadar işe yarar o da tartışılır. 15 yıl sonra bir insanın görünüşü yani hiçbir şey yapmasa bile rahatlıkla değişebilir diye düşünüyorum. 2019 baharında Utah Cold Case Coalition başka bir robot resim daha ortaya çıkardı. Bu da aynı sitede yaşayan bir görgü tanığının anlattıklarına göre çizildi. Bu adam 13 Ağustos 1995 sabahının erken saatlerinde saat 3 civarında dairesinin dışında olduğunu iddia ediyor. Saat 5 sularında kanal kenarındaki köprünün yanında park eden beyaz bir kamyonet gördüğünü söylüyor. Kamyonetin farlarının U dönüşü yaptığını ve bunun dikkatini çektiğini belirtiyor. Daha sonra dikkatini çeken başka bir şey daha olmuş adamın anlattığına göre. Kanal tarafından gelen genç bir adam gördüğünü iddia ediyor. Söylediğine göre bu gencin pantolonunun dizden aşağısı daha koyuydu. Yani ıslak gibi duruyordu. Bu görgü tanığı Rosie'nin aramaları sırasında bu bilgiyi polise vermek istediğini ama kimsenin onu dinlemediğini de söylüyor. Ama gördüklerini aileye anlatmış. Olaydan 3 yıl sonra dedektifler bu adamı karşılarına alıp ona şüphelilere ait bir yığın fotoğraf göstermiş. Ama orada gördüğü adam bu fotoğraftakilerden hiçbirine benzemiyormuş. Söylediğine göre gördüğü fotoğraftakilerden çok daha genç biriymiş. Ancak polis memurları ona daha genç şüphelilere ait fotoğraflar göstermemiş. Bu görgü tanığı ayrıca 2010'da yayınlanan robot resmin gördüğü kişiyle alakası olmadığını da söylüyor. Tarifine göre bu kişi 16-18 yaşları arasında bir genç. Çok ince, üstünde beyaz bir kolsuz gömlek var, altına kot giymiş ve onun da dizlerinden aşağısı ıslak. Altın bir zincir takıyormuş, saçları da geriye doğru taralıymış. 2020 yılında ailenin özel dedektifi Jason Jensen bu görgü tanığıyla irtibata geçiyor ve yerel bir haber kanalı muhabiri ve gönüllü robot resim çizeriyle birlikte adamı ziyaret ediyor. Böylece yeni bir robot resim daha ortaya çıkıyor. Bir yıl sonra bu görgü tanığı polisin önüne çıkardığı fotoğraflardan birini seçebiliyor. Bu kişi Tapia ailesinin ama özellikle de Amelia'nın tanıdığı biri. Bu fotoğraflardan 8'i 95 yılına ait bir okul yıllığından alınmış. Ancak adamın seçtiği fotoğraflar bunlardan biri değil. Karşısına çıkarılan diğer 6 fotoğraftan biri. Amelia'nın bir ay öncesinde Tapia'ların evinde yaşadığını ve Rosie'nin kaçırıldığı odanın eskiden ona ait olduğunu söylemiştik. Amelia o evde yaşarken o zamanlarki erkek arkadaşı Danny Woodland'i mevzu bahis pencereden içeri odasına alıyormuş geceleri. Ama seçilen fotoğraf Danny'ninki değil, onun arkadaşınınkiydi. Danny'nin anlattığına göre Amelia'ya giderken bir arkadaşı onu eve bırakıyor. Yani Amelia'nın Tapia'ların evine bırakıyor ve pencereden eve girişini izliyormuş. Görgü tanığının çizdirdiği robot resim ABC4 stüdyolarında televizyonda yayınlanınca bu Danny'nin dikkatini çekiyor. Eski arkadaşına çok benziyor çünkü. Robot resmi görünce arkadaşına bir mesaj atıyor hatta, hey bu sana çok benziyor diye. Arkadaş da onu hemen arayıp hayır bana değil sana daha çok benziyor demiş hatta. Ayrıca bu arkadaş daha önce Tapia'ların evine ön kapıdan da girmiş. Luis ve Roberto evde yokken Amelia ve Danny ile birlikte bira içmeye gitmişler bu eve. Danny polisin kendisini sorgulamaya gelmediğini de söylüyor. E peki sen ne, o zaman neden gidip daha önce o pencereden içeri girdiğini ve birinin bunları görmüş olabileceğini söylemedin? E orası da tabii tartışılır. Ayrıca ABC4 bu robot resmi yayınlamadan önce bu arkadaş Danny'yi arayıp robot resim sana ya da bana benzese ne komik olur değil mi demiş. Tabii ki bu arkadaş Rosie'nin cinayetiyle ilgisi olduğunu reddediyor. Peki bu ikisi bu olayı birlikte yapmış olabilir mi? Görgü tanığı o gece kanalın yanında U dönüşü yapan bir kamyon gördüğünü de söylemişti. Ya da Rosie'yi parktan eve getiren adam kamyonu kullanıyor olabilir miydi mesela? Bilmiyoruz. 2020'de Luis Tapia ABC4'a verdiği röportajda öldükten sonra, Luis Tapia anneydi tekrar hatırlatalım. Öldükten sonra kızı Amelia'nın ondan gizlediği bir şey olabileceği hissine kapıldığını söylüyor. Acaba Rosie'nin katili abla Amelia'yı tehdit etmiş olabilir miydi? Amelia'nın 21. sokağın çeteleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Ve özel dedektif Jensen'ın söylediğine göre bu çete üyeleri Tapia'ların evinin yakınlarında, hatta işlerinden bazıları da aynı kompleksin içinde oturuyorlardı. Belki de çetenin Amelia ile bir derdi vardı ve onu bulamayınca kardeşini kaçırdılar ya da ona bir gözdağı vermek istiyorlardı. Ya da rakip bir çete üyesi aynı şeyi yapmıştı. İntikam için Rosie'yi hedef almışlardı. Amelia öldüğü ve ölüm döşeğinde dahi sakladığı bir sırrının olmadığını söylediği için bu soruların cevabı ne yazık ki yok. Ama ben ileride bu olayın da aydınlanacağını düşünüyorum. Sen ne dersin Deniz?
Ya hep bir şey oluyor ya, bir cengaver ortaya çıkıyor ve diyor ki hadi ben bu olaya bakacağım diyor ve DNA'lara bakıyorlar. Ama işte DNA konusunda da büyük soru işaretleri var. Bence ama o küçük DNA ile bile bir şey ortaya çıkabilir gibime geliyor ya. Sen ne düşünüyorsun?
Yani ben de hani öyle ummakla birlikte aynı şekilde düşünüyorum. Bir de ben bayağı bu Deni'nin arkadaşından şüpheleniyorum galiba. Şey hani Amelia'nın erkek arkadaşının arkadaşı olan eleman var ya.
Evet, şüpheli ama ben ilk baştan beri bir tek şeyden şüpheleniyorum. Bu küçük çocuğu orada yalnız bırakmasını kenara alıyorum Amelia'nın. O adam geliyor bunu şey bırakıyor falan ya ve aynı gün olması, aynı gece olması bende büyük soru işaretleri oluşturuyor. Ama o gün kim bilir ne olduysa çocuğun tek olduğunu ve çocukla kimsenin ilgilenmediğini gören başka biri de olabilir. Ve bu aynı şekilde senin söylediğin gibi Amelia'nın erkek arkadaşlarından biri de olabilir yani.
Ya evet, çok çok kötü ama yani bir şekilde ama şeyi bilen biri gerçekten, yani o pencerenin sinekliğinin dışarıdan açıldığını ve orada yani şeyin artık o odada kaldığını bilen biri. Çünkü Amelia'nın taşındığını kim bilecek? Tabii ki erkek arkadaşı bilecek. O erkek arkadaş bilince arkadaşı da bilecek otomatik olarak. Rosie'nin orada kaldığını ve oraya girip çıktığını da biliyor. Ha tabii bunlardan hiçbiri olmasa zaten şeyde bodrum katında olan bir ev. Yani tamamen random biri de olabilir. Yani bilmiyorum, her şey olabilir bir hikaye bu. Ama çok can sıkıcı yani.
Ya evet. Gerçekten yetkililer bu olayı da öne alsa, keşke araştırsalar diyeceğim ama fotoğraflara baktığınızda anlayacaksınız. Kız beyaz olmadığı için muhtemelen bu olayı öne
Tabii ki.
almayacaklar.
Tabii ki, tabii ki aynen öyle. Maalesef bu olay böyle bir sürüncemede kalan olaylarımızdan biri.
Yalnız
İlerleyen zamanlarda takipçisiz tabii ki.
diğer anlattığın olaylar da beni çok rahatsız etti, biliyor musun? Midem bulandı biraz.
Evet ya, biraz aslında hani şey, ya onu, bunları anlatmak ve bunlardan bahsetmek iğrenç. Fakat bunları da böyle arada bir anlatmayınca sanki böyle şeyler olmuyormuş gibi düşünüyor. Öyle bir hisse kapılmak bütün böyle ebeveynlerin aslında en başta şeyi, ya böyle kötü şeyler olmuyor. Çünkü bunları düşünmeye başlayınca insan kafayı yiyor ve akıl sağlığını yitirecek gibi oluyor. Ve fakat bunları göz önünde bulundurarak yaşamamız gerekiyor gerçekten artık. Çünkü dünya korkunç bir yer.
Ortamı
Öf.
dağıtayım mı?
Hadi dağıt.
Demin dedim ya
Daral.
kedimle ilgili bir şey anlatacağım diye. Anlatmadan önce sana bir
Evet.
şey soracağım.
Evet.
Hinata sana karşı nasıl davranıyor? Yani şunu demek istiyorum daha doğrusu. Ben geçenlerde işte şey geyi vardır ya, işte öldüğünde kedin seni yiyecek ama köpek seni kurtarır bilmem ne falan filan olayları. Ben geçen evde ölü taklidi yaptım. Bir anda yere yattım. Böyle. Benim çok boş vaktim oluyor arkadaşlar, bunu tekrar söyleyeyim. Akşam bir anda kendimi yere yattım. Kedi ne yapacak diye. Bir oğlu da soruyorum, bak ne yapacak, bana anlat falan diye. Kedi abi sadece bakmış böyle uzaktan, böyle şöyle bir bakmış, kafasını çevirmiş. Ben 10 dakika yerde öyle malak gibi yattım ve hiç yanıma falan gelmedi. Hinata böyle durumlarda daha farklı davranır mı?
Hinata ya, yine en azından seninki yanına gelmemiş. Hinata beni bir kokluyor böyle şey. Ben hani, ben de şöyle oluyor. Ben hani yere yatma deneyi yapmadım ama arada bir böyle yere yatıp tavada bakma oyunum var benim. Çünkü böyle dünyadan nefret ettiğimde, ki bu çok sık oluyor. Yere yatıp böyle şey yapıyorum. Yani yanlış yaptığım ne olduğunu sorguluyorum ona bakıp. Bir keresinde de yüzüstü yattım. Dolayısıyla yani ölü taklidi gibi yani. Hinata böyle geldi geldi geldi. İlk başta bir kokladı falan, ne yapıyor bu diye. Sonra sırtıma çıkıp yattı abi. Bayağı yattı yani. Yani bayağı bildiğin böyle şey gibi, Sphinx gibi, onun klasik duruşuyla uyudu ya orada 1,5 dakika içerisinde. Horlamaya falan başladı.
Ay inanamıyorum. Ama belki o kadar akıllı ki sana bir şey olmadığını anladı ve sana moral vermek için o terli bedenini, o ıslak köpek bedenini
Aa.
sana değdirmek istedi.
Olabilir, olabilir. Üstüme hapşırıp bütün burun akıntılarını üstüme bırakmak da istemiş olabilir.
Peki bir şey söyleyeceğim. Hinata ile pamuğu tanıştırsak kim kimi yer?
Pamuk çok net.
Gerçekten
Çok indirir yani Hinata'yı. Yani iki pençe darbesine bakar böyle. Çat çat bitti, Hinata ölü ya.
bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bunu sana söylememişim galiba. Veterinere gidiyoruz işte. İlk gittiğimizde 2 kilo 100 gramdı. Ay canım ne tatlı, çok küçük ev falan filan. 2 hafta sonra gittik. Kedi 2 kilo 450 gram olmuş. 4,5 aylık falan.
Oh.
Evet, veterinerle oradaki görevli abi arasında böyle hafif bir bakışma hissettim. Galiba denizaltının kedisi obez olacak arkadaşlar. Ve bunun ne kadar ironik ve komik olduğunu anlıyorsunuz değil mi?
Şey yok değil mi? Ye tosunum benim, ye ye. Annesi beni
Yiyemediklerimi
koyuyor.
ye sen, ye ye, ben spor yapacağım, ben yemiyorum diyorsun, sen benim için de ye.
Bak bak, dondurma. 1 kilo yiyebilirsin istersen.
Ay öyle, neyse.
Evet, neyse, azıcık dağıttık şeyi, kasveti. Tamam, hadi haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.